Ayrım 27, sayfa 344. Baş gardiyan ve iki gardiyanın dördün bahçesine girişlerini kıpırtısız izliyor Zübeyir. Olabilecekleri düşünüyor, çeşitli olasılıkları geçiriyor kafasından. Baş gardiyanın girişiyle sessizleşen karanlığı dinliyor. Çocukların içinde bulundukları ruh halini kavramaya çalışıyor. Ne mi istiyoruz diyor bir çocuk sesi. Soba istiyoruz, penceremize cam istiyoruz. Üşüyoruz, battaniye istiyoruz, ekmek istiyoruz. Her gün bir ekmek verilmiyor mu oğlum size? Doymuyoruz, iki ekmek istiyoruz. Kimsin lan sen? Hele bir çık pencereye de yüzünü göreyim. Yüzümü ne yapacaksın sen? Sesim yetmiyor mu? Peki oğlum, peki. Şimdi siz bağırıp çağırmadan yatın. Sabah olsun düşünürüz bir şeyler. Ekip başınız yok mu sizin? Azalarınız yok mu? Ekip başının korku dolu yalvaran sesi. Bizi kimse dinlemiyor abi, biz. Gerisi gelmiyor sesin. Ekip başını azaları devirdik diyor az önce baş gardiyanla konuşan ses. Zübeyir tanımaya çabalıyor sesi. Yabancı gelmiyor fakat çıkartamıyor. Kimin sesi bu diyor yavaş sesle Avni Bektaş'a, tanıdık bir ses. Avni Bektaş'ın yüzünde buruk, hüzün ve acı dolu bir ifade. Bizim Mustafa diyor, kendimi suçlu görüyorum. Neden? İşte. Müdür yok oğlum gecenin bu saatinde, müdür ne arasın? Gelsin. Evet müdür gelsin, git söyle. Dördün bebeleri isyan ettilerdi, soba istiyorlardı, acele gelsin. Savcı da gelsin, Adalet Bakanı'nı isteriz, ekmek isteriz. Belediye başkanı gelsin, suyumuz da akmıyor. Sesler çoğalıyor, öfkeler kabarıyor, dağınık konuşmalar. Bir arkadaş diyor ki, çocuklara bir soba verebilirdik, düşünemedik. Bizim koğuşta 10 oda var, 10 tane de soba. Onlara bir soba verseydik iyi olurdu. Biz nasılsa temin ederdik. Reformcu bir yaklaşım dedi Zübeyir. Niye? Çocuklara soba verseydik en önemli çelişmelerini, bugün onları başkaldırı iten çelişmelerini yanlış bir yöntemle çözmüş olurduk. Önemli olan soba vermek değil, soba almalarını sağlayacak mücadele bilincini götürmekti. Bence öz eleştirimizi bu noktada yoğunlaştırmalıyız. Her çelişme kitlelerin devrimcileştirilmeleri yönünde değerlendirilmelidir. Dördüncü koğuş için bunu yapamadık. Burnumuzun ucunu göremedik. Buradan ders çıkartmalıyız. Çocuklar idareye karşı isyan bayrağını kaldırdılar. Bize de uyarı. Bugün milyonlarca insan bu çocuklarla aynı durumda. Onlar da soba, pencere camı ve ekmek istiyorlar. Bu isteği iyi kavramalıyız. Az sonra müdür geliyor yanında gardiyanlarla. Ne istiyorsunuz oğlum, çocuğum? Müdür bey, biz soba istiyoruz. Olur oğlum, hele bir yarın olsun. Yarını yok, bu gece istiyoruz. İsteklerimizi yerine getirmezseniz açmayacağız kapıları. İsteğiniz nedir? Sesler birbirine karışıyor. Tek tek söyleyin, anlamıyorum diyor müdür. En başta soba istiyoruz, pencere camı ve günde iki ekmek istiyoruz. Tamam yavrum, siz de haklısınız, sabah olsun hallederiz. Müdür ve bir kısım gardiyanlar endişeyle ayrılıyorlar pencerelerin önünden. Müdür Menderes bulvarından geçerken çocukların öfkeli sesleri bir çift sözle bütünleşiyor. Bağımsız Türkiye. Evet, çocuklar bağımsız Türkiye diyorlar, bağırıyorlar. Devrimciler heyecanlanıyorlar. Biri çocuklar ayaklandı, biz de sloganlar atarak desteklemeliyiz çocukları diyor. Bu öneri yandaşlar buluyor. Zübeyir bu öneri çerçevesinde toplanan arkadaşlara bakıyor. Çoğu bugüne dek dördüncü koğuştan tek bir çocukla bile konuşmamıştır. Bence yanlış olur diyor Zübeyir. Bu uyuyan bir insanın ansızın gürültülerle uyanması ve önünden geçen kalabalığın arkasına gelişigüzel takılmasına benzer. Bu hareket kendiliğinden patlamış, örgütsüz, coşkuya ve bilincine varılmamış, öfkeye dayanan bir harekettir. Bu hareket kendisine yönelecek bir baskı karşısında çöker. Gündüz olsa belki daha farklı davranma olanaklarımız olabilirdi. Gece ve bütün kapılar kapalı, hepimiz kafesteyiz. Bizim bağırmamız, sloganlarla destek olmamız, bütün kısmatta cezaevini bir an içinde heyecana boğar, ayaklandırır. Farklı tepkiler geçici bir zaman için bir araya gelebilir ama sonuç yıkım olur. Siyasi çalışma temeli olmayan, örgütsüz, yönlendiricisiz bir hareket yenilir. Zübeyir abi doğru söylüyor dedi bir arkadaş. Çocuklar bizi heyecanlandırdı ve onlarla ilgilenme işimizden doğan eziklik duygusunu bağırarak giderme isteğini doğurdu. Bir başkası, biz kendiliğinden hareketlere de katılırız. Fakat kendiliğindenliği bilinçli bir yönle kanalize etmek için katılırız. Peki ne yapmalıyız dedi bir arkadaş. Bence yapılacak şey şudur, bağırıp çağırmadan en soğukkanlı biçimde olayı izleyelim. 5, 6 ve 7'ye sakin olmaları haberini gönderelim. Bizden bağımsız hiçbir hareket olmamalı. İdareye çocukların haklı isteğini desteklediğimizi bildirelim. Çocukların ezilmesini, böyle bir harekete girdikleri için dövülmelerini önleyecek tedbirleri alalım ve bunu idareye bildirelim. Ve en önemlisi, yarından itibaren gerek çocuklarla, gerekse diğer mahkum kitlesiyle ilişkilerimizi derinleştirelim. Çocuklar hep birlikte bağırıyorlardı. Tek bir ses soruyor. Eşekler gibi odun, kömür, çöp taşıyan kim? Hep birazdan dördüncü koğuş. Odunsuz, kömürsüz ve sobasız kalan kim? Dördüncü koğuş. Cezaevinin yağını, tuzunu, ekmeğini taşıyan kim? Dördüncü koğuş. Açlıktan kırılan, ekmeksiz kalan kim? Dördüncü koğuş. Cezaevini temizleyen kim? Dördüncü koğuş. En kötü koğuşta kalan kim? Dördüncü koğuş. Ve sonra hep birazdan bağırıyorlar. Bağımsız Türkiye. DGM'yi protesto için girişilen açlık grevinden önce grevin nedenlerini açıklayan bir bildiri bütün kısım koğuşlarında olduğu gibi dördüncü koğuşta da okunmuştu. Ve ilk kez orada atılmıştı bağımsız Türkiye sloganı. O gün dördüncü koğuşta bildiriyi okuyan devrimciler çocukların nedenle heyecanlandıklarını anımsıyorlardı. Sobasızlık, pencere camının yokluğu ve ekmeksizlik ile Türkiye'nin bağımlılığı arasındaki ilişkiyi çocukların gerçekten kavradıklarını sanmıyorlardı. Ama gün gelecek onlar ve geniş halk kitleleri her yokluğun ana nedeni bağımlılıkta arayacaklardı. İnanıyorlardı. Bağımlılık zinciri kırılmadan sobaya, pencere camına ve ekmeğe kavuşmaları olanaksızdı. Ve milyonlarca insanın penceresinde cam yoktu, sobaları yoktu ve ekmek istiyorlardı. Yılmaz Güney. Başkentliler, kendilerine demokrat, sosyal demokrat, ilerici, devrimci diyenler, gerçek devrimciler, yurtseverler, demokratlar. Çin Çin'in, Yeni Doğan'ın, Hıdırlığın, Ankara'nın yoksul mahallelerinin yoksul çocukları, gecekondularda yaşayanlar. İşçiler, köylüler, emekçiler, öğrenciler, aydınlar. Hayvanları Koruma Cemiyeti, Kuşları Koruma Cemiyeti mensupları. Her türden siyasi parti yöneticileri ve partililer. Eli kalem tutan, gözü gören, kulağı duyanlar. Bizi dinleyin. Biz Ankara kapalı cezaevi tutukluları ve hükümlülerini dinleyin. 8 Mart'ı 9 Mart'a bağlayan gece sabaha karşı cezaevinin çocuk koğuşuna eli sopalı coplu jandarma, itfaiye ve gardiyanlar bastı. Yaşları 10-18 arası bütün çocukları sopalarla, tekmelerle, yumruklarla en acımasız biçimde dövdüler. Bebeleri yerden yere vurarak, yerlerde sürükleyerek çoğunu tanınmaz hale getirdiler. Kafalarını, gözlerini yardılar. Bebelerin suçları nedir? Cezaevinde çocukların kaldığı iki koğuş vardır. Yaşları 14'e kadar olanlar 11. koğuşta, yaşları 18'e kadarlar da 4. koğuşta kalırlardı. Her iki koğuşta kalan çocuklar cezaevinin köleleridirler. Cezaevinin çöpünü, pisliğini, odununu, kömürünü bu çocuklar çekerler. Cezaevini bu çocuklar süpürürler, temizlerler. Cezaevinin angaryası, her türden hizmetleri bu çocukların omuzlarındadır. Buna karşılık cezaevinin en bakımsız, en pis, en köhne koğuşlarında kalırlar. Bit, pire, her türlü haşeratla iç içe yaşarlar. Çoğunun geleni gideni, arayanı soranı yoktur. Çoğunun yatağı, giyeceği, yiyeceği yoktur. Çoğu yalın ayak sayılır. Çoğunun üzerinde bu kış günlerinde bile ince bir gömlekten başka giyecekleri yoktur. İşte bu çocuklar, cezaevinin köleleri olan bu çocuklar, gardiyan dayağını en iyi bilenlerdir. Gardiyanların ağızı alınmaz küfürlerini en çok duyanlardır. Hasta olduklarında bakılmayanlar, doğru dürüst hamam yüzü görmeyenlerdir. Bu çocukların suçu 1975 sonlarında, kışın ilk karının düştüğü soğuk günlerde başlar. O soğuk günlerde dördüncü koğuşta soba yoktu. O soğuk günlerde dördüncü koğuşun pencerelerinde cam yoktu. Çocuklar bit, pire ve pislik içindeydiler. Ve bir gece çoğu yataksız, yorgansız, çıplak olan çocuklar cezaevi idaresine karşı pencere camı, soba ve iki ekmek istiyoruz diyerek direnişe geçtiler. Zıranzaları ve dolapları yığdılar kapı arkasına. Adalet Bakanı'nı istediler. Gardiyanları açmadılar kapıyı. Çünkü onların amansız ve insaf tanımaz dayaklarını biliyorlardı. Dileklerini şöyle sıraladılar o günler. Pencere camı istiyoruz. Soba ve odun istiyoruz. Gelenimiz yok, tek ekmekle doymuyoruz, iki ekmek istiyoruz. Haftada bir hamam istiyoruz, bit için, pire için ilaç istiyoruz. Hastalandığımız zaman doktorun bize bakmasını istiyoruz. Koğuşumuzda çayın serbest olmasını istiyoruz. Çünkü dördüncü koğuşta çay ocağı yasaklanmıştı. Yatağı olmayan arkadaşlarımıza yatak istiyoruz. Koğuşumuzun temizletilmesini, badana edilmesini istiyoruz. Gardiyanlar bize küfür ediyorlar, anamıza, avradımıza küfür ediyorlar, bacımıza sövüyorlar. Olur olmaz nedenlerle gardiyanlar bizi dövüyorlar. Dayak istemiyoruz. Gardiyan olarak Ali Baba'yı istiyoruz. Sonunda sabaha kadar direndi çocuklar. Bütün ısrarlara rağmen açmadılar kapıları. Savcı isteklerini yerine getirmeye çalışacakları sözünü verdi ve gerçekten de çocuklara bir baba gibi davrandı. Sözleriyle çocuklar da kapıyı açtılar ve savcı beyle konuştular. Soba verildi, pencere camları takıldı. İki ekmek mümkün değildi. Çay paketi 30 liraya olmak kaydıyla serbest bırakıldı. Koğuş badana edilmeyecekti, imkanları yoktu. Yatak temini imkansızdı ve benzeri şeyler. Savcı çocukların taleplerini karşılamak istediyse de kendi iradesi dışındaki etkenler nedeniyle mümkün olmadı. Verilen sözler yerine getirilmedi. Ve 1976 ocağının en soğuk, karlı, fırtınalı günlerinde 4. koğuşun tamiri nedeniyle çocukların bir kısmı 11. koğuşa, bir kısmı da cezaevinin en soğuk, penceresiz, kapısız, sobasız ve susuz yeri olan müşahede hücrelerine verildiler. Orada dayanılmaz yeni günler başladı. Çocuklar 5 Mart akşamı soğuğa, susuzluğa ve gardiyan baskısına karşı yeniden direnişe geçtiler. Koğuş istiyorlardı, su istiyorlardı. İstekleri müdür tarafından kabul edildi ve 11. koğuşa verildiler. Fakat 8 Mart'ı 9 Mart'a bağlayan gece disiplin kurulunun kararıyla müşahedede başlayan hareketin elebaşıları oldukları iddiası ile 7 çocuğu münferit denilen karanlık ve rutubetli hücrelere alınca arkadaşlarının gardiyanlar tarafından dövüleceğini, ezileceklerini de düşünen çocuklar, ki bunlar 10 ile 17 yaş arasındaki çocuklardır, arkadaşlarının verilmesi talebiyle akşam 7'de direnişe geçiyorlar ve bağımsız Türkiye diyerek bağırmaya başlıyorlar. 11. koğuş diğer koğuşlardan uzak olduğu ve irtibatı kesik olduğu için durumu ancak sabah öğrenebiliyoruz. Bizim koğuşların kapısı da çocukların direnişi bastırıldıktan, çocuklar ezildikten sonra saat 10'dan sonra açılıyor. Olay şöyle, koğuşların kapıları kapandıktan sonra 7 bebeği münferide alıyorlar. Akşam saat 7'de 11'in yiğit bebeleri arkadaşlarını korumak ve onları istemek için direnişe geçiyorlar. Ve gardiyan dayağından korktukları için de kapıların açılmaması için ranzaları kapı arkalarına yığıyorlar. Sabahın 6'sına kadar direniyor çocuklar. Bağırıyorlar, yetkililer etkililer geliyorlar gidiyorlar. Harekatı yöneten mahkum düşmanı Sami Uğur'dur. Plan gereği önce havuzun suyunu kova kova pencerelerden içeriye döküyor kahraman gardiyanlar. Sonra da itfaiyenin yardımıyla su sıkıyorlar çocukların üzerine. Daha sonra da jandarmalar, gardiyanlar kapıları kırıyorlar. Sopalarla, coplarla 10 yaşındaki, 15 yaşındaki, 17 yaşındaki çocukları öldüresiye dövüyorlar. Tanınmaz hale sokuyorlar. Yerlerde sürüyerek, yerlere çarparak dövüyorlar. Çocukların büyük bir kısmı hastanelik oluyorlar. Çocuklar, jandarmalar, gardiyanlar ve itfaiyeciler tarafından dövülüyor, eziliyorlar. Biz kapılarımız kapalı olduğu için herhangi bir müdahalede bulunamıyoruz ve daha doğrusu olayı kapılar açıldıktan sonra öğreniyoruz. Çocukları ezen gardiyanların ancak bir kısmını tespit edebildik. İleride tespit ettiklerimizi de açıklayacağız. Tespit ettiğimiz mahkum düşmanı kahraman gardiyanlar şunlardır. Baş gardiyan Şevki Kekeç, gardiyan Cafer Ayhan, Hasan Öztürk, Haydar Yavuz, Seyfettin Akgümüş, Halit Taşdemir, Doğan Yılmaz ve gardiyan Kubilay, Gülhan Eser. Ayrıca revirde çalışan sivil Alaaddin de çocukları dövenler arasındadır. Bu olanların ardından Recep Acar, Haydar Akyar, Ercan Akyürek, Burhan Cengiz, Mehmet Çetinkaya, Satılmış Değirmenci, Feridun Dursun Efendioğlu, Rüstem Kılıç, Necati Koç, Veysel Öztürk, İbrahim Öztürk, Orhan Öztürk, İlyas Tokur, Kazım Yetiş, Niğde Aksaray cezaevine sürülmüşlerdir. Çankırı cezaevine gönderilenler şunlardır. Hüseyin Akdoğan, Erdal Aslangöz, Elmas Altın, Hamit Çelik, Mehmet Çelik, Cafer Gezgin, Arif Kahveci, Atilla Tüzer, Salih Kaçmaz ve 10 çocuk daha. Konya cezaevine gönderilenler şunlardır. Fikret Akçeşme, Halil Baş, Hüseyin Ilgaz, Zeki Zorovalı ve 19 arkadaşı. Diğer bebelerin ne olacağı hakkında henüz bir bilgimiz yoktur. Çocuklar üzerine gerçekleştirilen bu baskı ve terör bizleri ileriye dönük endişelerle düşündürmektedir. Bu durum faşizmin genel gövde ve kuvvet gösterisinin bir parçasıdır. Amaçları belli ve açıktır. Çocuklar üzerinde yoğunlaştırılan baskı cezaevine genel bir başkaldırmanın tohumlarını oluşturmayı, bizleri tahrik ederek oyuna getirmeyi hedeflemektedir. Ve yaygınlaştırmak istedikleri de şudur. Ankara cezaevindeki devrimciler özellikle ve Yılmaz Güney çocukları kışkırtmaktadırlar. Olayın kökenindeki haksızlıklar ve baskıları böylece örtbas etmeye çalışıyorlar. Devrimcilerin böyle bir hesabı ve amacı olamaz. Haksızlıkların karşısında durmak, onları sergilemek, her zaman her yerde olduğu gibi cezaevinde de görevimizdir. ve bu görevimizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Tekrar açıklamakta yarar görüyoruz. Gerek çocuklar, gerekse diğer tutuklu ve hükümlülere uygulanan baskı, siyasi tutuklu ve hükümlülerin sabrını taşıracak niteliktedir. Bizi isyana teşvik etmek istiyorlar ve sonuç açıktır ki, başta siyasi tutuklu ve hükümlüler olmak üzere, diğer tutuklu ve hükümlüleri hedef alan bir oyun gündemdedir. Onların oyununa gelmemek için sabrımızın son noktasına kadar bekleyeceğiz. Bu durumlar ve Türkiye'nin içinde bulunduğu genel durumlar göz önünde tutularak, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi yığınların, demokrat ve yurtseverlerin Ankara kapalı cezaevindeki olaylara seyirci kalmayacaklarına inanıyoruz. Ve halkımıza yapılan, yapılmakta olan ve bundan sonra da yapılacak haksızlıklara ve baskılara karşı aktif biçimde direnişe ve mücadeleye çağırıyoruz. Ankara cezaevi acı olaylara gebedir. Gereken hassasiyet ve mücadele gösterilmezse Ankara cezaevi yeni provokasyonların tertiplendiği bir yer olacak ve olaylar kamuoyuna resmi kanalların açıklamasıyla çarpıtılarak duyurulacaktır. Tekrar ediyoruz. Başta ezilen çocukların anaları, babaları ve halkımız. Ankara kapalı cezaevine dikkat ediniz ve ezilen çocukların hakkını arayınız. Mahkum düşmanı gardiyanlardan ve bu işin gerçek sorumlularından hesap sorulmalıdır. Ankara kapalı cezaevinde bulunan bütün devrimciler adına Yılmaz Güney. Dipnot. Bilindiği gibi Ankara cezaevi ikinci kısmı tutuklu ve mahkumları, çocuklara yapılan bu zulmü protesto amacıyla devrimci tutukluların önderliğinde ilk görüş gününü boykot ettiler. Boykot başarıyla sonuçlandı ve tek bir tutuklu bile görüşe çıkmadı. Boykot olayından iki gün sonra da Yılmaz Güney cezaevini isyana teşvik ettiği gerekçesiyle Kayseri cezaevine sürgün edildi. Kitabın sonu. 26 Şubat 2009. Sayfa 357.